Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dinam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan, periskopçular. Ben de sosyal medyadan, Twitter'dan her sabah yaptığım gibi yapayım. Aynı paylaşımı buradan yapayım ki çağıralım herkesi, herkes burada olsun. Hepimizin hayatını konuşuyoruz çünkü. Her birimize ayrı, ait, tek tek ayrı ayrı hayatlar değil. Hepimizin toplu olarak hayatını konuşuyoruz. Bugün konuşacağımız konu tahmin edeceğiniz üzere bir özür. Ama özrün samimiyetini de konuşacağız tabii. Çünkü hani burada hafta başında konuşmuştuk ya, artık haftanın sonuna doğru koşar adım gidiyoruz. Hafta başında konuştuk. İsim çok önemli değil, gerçekten önemli değil. Zihniyet çünkü burada bizim konuştuğumuz. Kimin, hangi dergahın şeyhinin, hangi grubun önderinin cenazesinin olduğunun bir önemi yok. Ama burada toplu olarak Fatih Camii'nin içinde bir cenazeye katılmak, maskenin, mesafenin, hijyenin yerle yeksan edilmesi, söylenen büyük yalanlara rağmen dip dibe insanların olması falan filan. Bütün bunlar konuşulduğunda hepimizin aklına aynı şey geldi. Çünkü 1 Mart tarihi Türkiye'de normalleşmenin hedefi olarak açıklanıyor. Aslında geçen senenin ilk vakanın çıktığı 11 Mart tarihinden alınacak olursa bir senenin sonunda da biz normalleşmeye başladık gibi bir iddia var. Bu nedenle yapılıyor zaten. Ama biz normalleşmeye bu kadar yaklaştığımız söylenirken, halka sürekli olarak yeni yeni tedbirler önerilirken, dışarı çıkmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın, onunla konuşmayın, bununla öpüşmeyin falan filan denilirken, herkesin üst üste olduğu böyle bir toplantı kuşkusuz insanların tamamı için rahatsız edici bir durum haline geldi. Ve taraflı tarafsız herkes artık kendini saklayamayarak bıdırdanmaya başladı. Ben de o soruyu burada sordum biliyorsunuz. Yani hatta pazartesi sabahı Sağlık Bakanı istifa etmelidir dedim. Bence öyle olmalı. Çünkü bu hani sıradan bir yurttaş olarak benim isteyebileceğim, talep edebileceğim bir şey. Neden? Halk sağlığıyla oynuyor. Halk sağlığıyla oynuyor kardeşim. Bunun ötesi yok. Birkaç günlük sessizliğin ardından baktı ki kimsede geri adım yok. Sağlık Bakanı'nda yok çünkü ya, ölümden öte köy yok ki kardeşim. Yok yani, ölümün ötesinde bir şey bilen var mı içinizde? Öldükten sonra, yaşam tamamlandıktan sonra ne olduğuna ilişkin bir fikrimiz yok zaten. Ama başıyla sonunu biliyoruz. Başı bizden biraz habersiz oluyor da sonu 3 aşağı 5 yukarı gidişi bir şekilde görüyoruz. Sonunu da bildiğimiz bir maceranın içinde artık ötesi de yokken insanlar cenazelerini tek başlarına, acılarını içlerine gömerek, bazen o cenazeye katılmamayı göze alarak defnetmişken, son yolculuğunu uğurlamışken, böyle üst üste yapılmış bir cenaze töreni herkesi rahatsız ettiği için Sağlık Bakanı çıkıp dün, çıkıp da değil aslında, hani soru sorulduktan sonra kendisi özür beyan ediyor. Ben size özrünü okuyayım. Hep öyle yapıyorum biliyorsunuz. Hani sonradan biri bir şey demesin. Yani orasını çarpıttın, burasını çektin. Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkacağını ve böyle bir görüntü olacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Özür diliyorum. Bu kadar mı? Bakın, demokrasi dediğiniz şey böyle bir şey değil. Çünkü bahsettiğiniz şey halk sağlığı. Halk sağlığının nasıl bir şey olduğunu anlatayım mı size? Bakın, bugünlerde tekrar bir, artık o kadar büyük bir çaresizlik içinde ki iktidar nereye sarılacağını bilmiyor ve 8 sene önceki Gezi hatırlatması dışında, Kabataş dışında bir çıkış bulamıyor kendine. Saçma sapan, o gün söylenen yalanın tekrarı. Yani şunu göze alabilir mi normalde bir siyasetçi? Düşünün, bir yalan söylemişsiniz ve yalanı unutturma yoluna gitmişsiniz. Çünkü gerçekten söylediğiniz yalan. Yani orada ortaya çıkacak, işte bu cuma açıklayacağım, öbür cuma göstereceğim, diğer cuma afiş yaptırıp bastıracağım falan dediğiniz şey hikaye olduğu için, yalan olduğu için unutturmaya çalışıyorsunuz. Ama çaresizlik o kadar büyüyor ki. Çünkü kendi grubunuz elinizden kaçmaya başlıyor. Kendi saflarınız ayrılmaya, yok olmaya başlıyor. Mecbur o yalanı gündeme getiriyorsunuz. Yalan olduğunu bilerek gündeme getiriyorsunuz. Düşünün, iddiayla söylüyorum. Bakın, Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın tekrar ortaya getirdiği bu Kabataş sözlerinden var ya, en çok rahatsız olan insan kimdir biliyor musunuz? Kalıbımı basarak söylüyorum. İsmet Berkan, Balçiçek Pamir, o gün o yalana iştirak edenlerin tamamı Kabataş yalanına. Şimdi camide içki içtiler yalanı tekrar gündeme geldiği zaman en çok bu insanlar huzursuz oluyor. Çünkü yalan yalanı beraberinde getiriyor. Başka yalanlar da hatırlanıyor. Biz hepimiz gördük bunu. Camide içki içtiler yalanının ancak küçücük bir kitle içinde geçerliliği var. Ve o kitle öyle bir kitle ki aya 6 şeritli yol yapıldı denildiğinde inanıyor zaten. Onun için bir sorun yok. Yani camide içki içtileri bırak. 24 saat içinde caminin girişinde imbik kurup rakı damıtmaya başladılar desen inanacak zaten o. Onun öyle bir derdi yok. Ama toplumda elden kaçırılmaması gereken. Neden? %50 lazım biliyorsunuz artık sıkıntılı. Hani böyle Burhan Kuzu'nun üfürüp gittiği sistem var ya. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. O nedenle artık %50'nin üzerinde oya ihtiyacınız var. Yani kendi saflarınız yetmiyor. Bu yalan ortaya çıktığı zaman diğerlerini kaybetmeye başlıyorsunuz. Erdoğan bugün bunu göze alıyor. Bakın bunu azımsamayın. İktidarın ne kadar büyük bir tedirginlik içinde olduğunu lütfen buradan görün. 3,5 ay önce görevden aldığı, ağlatarak görevden aldığı, üstüne bir de ben görevden affımı istedim diyerek bir tur daha ağlattığı, Instagram'dan ergen gibi sızlattığı insanı övüyor bugün bize. Neden? Anlatacak bir şey yok ki. Bir hikaye yok ortada çünkü. Bir şey kalmadı. Paradan bahsettiğiniz zaman insanlar ne olup bittiğini anlayamayacak durumdalar artık. Bugün mesela Milli Gazete de almış birinci sayfasının aynı haberi ama geçen haftanın haberiydi aslında biz burada konuştuk. Bardakla satılan ayçiçek yağından, yarım litre indirilen ayçiçek yağı ambalajlarından söz ediyor Milli Gazete. Eserinizle övünün, öğrenciniz talebenizdir. Bugün bunu yaratan, yaşatan şey, ortaya çıkartan kişi, övünün eserinizle. Ekonomi artık öyle yerin dibine geçti ki toparlayacak bir yer kalmadığı için mecburen bir hamaset duygusu yaratmak gerekiyor. Hamaseti neyle yapacaksınız? Gara. Olmadı. Olmadı. 16 canımızı kaybettik. Onu unuttuk. Pençe Kaplan Harekatı. Unuttuk. Geçti. Bizim bir yandan Güneydoğu sınırlarımızda yürütülen, Suriye topraklarına yakın bölümde yürütülen harekatlar vardı. Unutuldu. Bitti. Libya. Patladı. Yok. Libya'da yeni hükümet kuruluyor. Yeni hükümetle birlikte bizim pozisyonumuzun ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Oysa bakın Libya İktidar için, Erdoğan için çok ciddi bir uzlaşma zemini olabilirdi. Yani mavi vatan konsepti altında özellikle hani ulusalcı bakışla bir yerde çakışmıştı. Oradan yürüyebilir diye düşünüyordu. Patladı. Neden? Çünkü her zaman aynı şeyi yapıyor. Öngöremediği, gücünün yetmediği insanlar da kendi emir ve komutasında gibi davranıyor. Ama sonuçta söz ettiğiniz başka bir ülke, başka bir başka başbakanı var, meclis başkanı var. Bir patlıyor, darmadağın oluyor ortalık. Siz başbakan olarak gördüğünüz, başbakan olarak gördüğünüz sözünü bilinçli kullanıyorum bu arada. Çünkü onun başbakanlığı zaten sorgulanıyor. Adamı akşam 8, gece 9 sürekli çağırıyorsunuz Türkiye'ye. Gel buraya diyorsunuz, talimatlandırıyorsunuz, geri yolluyorsunuz falan. Ama bir iktidar değişikliği oluyor. Hop, comalokko bu sefer ne yapacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz. İşin hamaset bölümü artık siyasetten biraz bağımsız hale geldi. Ne yapacağız? Eski defterler çıkacak ortaya. Nedir eski defterlerimiz? Mesela Gezi'de biz aslında çok iyi gidiyorduk. Bir gecede bunlar batırdı. Ama bakın burada hatırlattığınız her şey aslında sizin için eksi yazıyor. Hakikaten defterinizin eksi hanesine yazıyor bunlar. Çünkü orada bunu söylediğiniz anda insanlar 2013 yılına gidiyorlar. 2013 yılının 31 Mayıs gecesine gidiyorlar. Ve herkes aynı şeyi hatırlıyor. Ya siz o zaman ortaktınız. Ortaktınız. Siz o gün... İstanbul'da operasyonları yapılan ıhlamurcu valimiz vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz ıhlamurcu vali? Gidin ya parka girin Gezi Parkı'na kardeşim bir şey olmayacak dedikten sonra bebeklerin pusetteyken gaz fişeğe atılmasının sorumlusu olan vali. Sonra ne oldu o vali hatırlayan var mı içinizde? FETÖ'den yargılandı değil mi? Aa ne ilginç. O dönemin emniyet görevlilerinin tamamı, savcıların tamamı, zabıta müdürlerinin tamamı. Şimdi sen bunu hatırlatıyorsun. Herkes de eşek değil yani insanlarda. Herkes hatırlıyor. İnsanlar şunu söylüyor. Bir dakika ya. Vali korumasından başlayarak. Korumasından başlayarak. O gün orada her şeyi yaratan insanlar. Tamamını FETÖ'den yargıladınız. Şimdi sen hatırlattığın zaman ben şu soruyu sorarım. O gün onları getirenler kimlerdi? Kimlerdi? O çadırları tutuşturan kimlerdi kardeşim? Sen demedin mi FETÖ'cü diye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrılıkçı Tamil gerillaların elinde miydi o gün? Zabıta müdürü kime bağlı çalışır? Bugün anlatıyorsun yani. 1 lira ekmek satma bedava bana ver ben dağıtayım. Hadi ya ne kadar akıllı bir adamsın sen diye konuşuyoruz ya. Mesela aynı adamlara sorun. O gün neredelermiş? EKÜDER Başkanı, İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği. Sorun bakalım, ne yapıyorlarmış o gün? Bu hatırlatma Erdoğan'ın yararına değil. Ancak bunu kapalı spor salonunda insan coştururken kullanırsınız. Arkasından konuşulduğu anda bu yepyeni kapılar aralayacaktır. Ve o kapıların hiçbiri iyiliğe açılmıyor Erdoğan için. Herkesin hatırladığı şey aynı. Kabataş yalanı, camide içki içtiler yalanı, o gün o caminin, müezzininin daha sonrasında neler yaşadığını hatırlıyorsunuz. Adamın çıkıp söylediği sözleri. Kardeşim ben din adamıyım, ben yalan söyleyemem. O gün burada kimse içki içmedi. Ayrıca çocuklar içeri girerken camiye yaralılar taşındı. Beşiktaş'taki Valide Sultan Camii'ne yaralılar taşındı. Hepsi ayakkabılarını çıkarttılar kapıda. Ne oldu adamın başına, neler geldi? İstanbul'da sürülmediği yer kalmadı. E fark eder mi? Görev değişikliği yaptın da sonuçta söylediği söz ortada. Şimdi sen çıkıp bu yalanı söylediğinde ben üzerine direkt söyleyeceğim bunu. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun kardeşim. Yalan söylediğini ispatlayamayacağım mı düşünüyorsun? Bize borcun olan bir görüntü vardı ya 8 senedir. Çıkarsana. Allah aşkına çıkar. 8 çarpı 52. Cumaları sayıyorum da. 416 tane cuma. Arada hadi 16 tanesini verdim. Yaşanmadı onlar. Yaşanmadı sayıyoruz. Aşksız geçen günleri ömürden saymıyoruz. Attık onları. 400 kere ispatlayacağını söyledin mi? İspatlayamadın. E şimdi nereden çıkacak? Nereden çıkacak bu görüntüler? Hadi çıkartın. Ya da soruyu şöyle sorayım, çok daha can yakıcı olsun. O gün o görüntüleri havada uçuşturanlar kimlerdi? FETÖ'cüler değil mi? E şimdi çıkan görüntüyü onlardan mı temin etmiş olacaksınız? Acı değil mi? Çok acı. O yüzden konuşmalarda dikkat ediyor musunuz? Konuşmalarda artık Erdoğan konuşurken acayip şeyler söylemeye başladı. Dil sürçmesi. Ya bu kadar da dil sürçer mi kardeşim falan diyorsunuz. Mesela diyor ki yola kimlerle çıkmıştık, maalesef şu anda kimlerle devam ediyoruz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sayın Bahçeli'nin çok alıngan bir insan olduğunu biz gördük şu süreç içinde, son 3-4 sene içinde. Ben olsam var ya büyük alınırım. Yemin ediyorum telefonlarına çıkmam. Yani mesajına emoji koymam, öyle söyleyeyim. Sizden bahsediyor. Ben Abdullah Gül'ü şu kadar tanıyorsam, ki tanıdığımı iddia ediyorum, dün hayatının en çok gülerek geçirdiği gününü yaşamıştır. Mümkün değil aksinin olması. Çünkü burada söylenmeye çalışılan şey şu: biz eski dostlarımızla maalesef yürüyemiyoruz denilmek istenirken bir yandan ulan elimizde kala kala bu kaldı diyorsun. Kusura bakma da Türkçe başka bir yere gitmez. Neden böyle oluyor bu? Çünkü kafanın derinliğinde aslında bunun yalan olduğunu biliyorsun. Hikaye, beraber yürünülen bir yol falan yok ki. Sadece çıkarlar ortak şu anda. Başka çare yok. Bir yere götürmek zorundasın bu hikayeyi. Bu gemiyi limana yanaştıramayacaksın da açıkta en azından demir sereceğin bir yer arıyorum diyorsun aslında. Olur mu? Vallahi çok zor. Çok zor, çünkü ekonomi gibi bir kambur var sırtınızda. Ne kadar yalan söylerseniz söyleyin, açılamayacağınız bölüm burası. Ekonomi. O yüzden mesela insanlara sürekli normalleşme dayatıyorsunuz ama artık istatistiki değerler üzerinde oynanamayacak hale geldi. Kimi tutarsanız tutun. Mesela Mr. Fahrettin Husband aynı şeyi söylüyor. Ben kendisini o gün söylemiştim, ben sağlık bakanı olarak falan, ama bitti o hikaye. Benim için sağlık bakanı falan değil, benim için hekim dedi. Gerçekten ben bir hekim değilim, tekrar söylüyorum, yanlış anlamasın kimse. Benim haddim değil ama sıradan bir vatandaş olarak ben kendisine hekim değilsiniz Fahrettin Bey deme özgürlüğüne sahibim. Değil çünkü. Değil. Eğer hekim olsa ettiği Hipokrat yemininin, yani hekimlik andının takipçisi olur, çiğnemez onu ve der ki ben özür diledim sizden. Ama özrümün samimiyetine inanmanız için devamında da şu cümleleri kurmak istiyorum. Yapılan bütün parti kongreleri yanlıştı. İnsanların kapalı spor salonlarında toplanması, maskeli de olsa bir araya gelmesi yanlıştı. Nereden biliyoruz? Ya hiç bu ara yakınları evlenen oldu mu? Bırakın cenazelerden falan, tatsız şeylerden bahsediyoruz. Bahsetmeyelim. Yakını evlenen oldu mu? Nikah salonlarında o kadar insan bir araya gelmiyor ya. Nikah salonunda diyorum. Hani kapıları açık, sürekli olarak havadar olan bir yer, fark etmez, orada olamıyor. Ama siz binlerce insanı lebalep diyerek, bir de hani Arapça konuşmak, Farsça konuşmak marifetmiş gibi, hakikaten değişik bir şeymiş gibi, anlamsız tuhaf bir dil örgüsü içinde anlatıyorsunuz. Ve bu ülkede Mr. Fahrettin Husband asla çıkıp şunu demiyor: bir dakika kardeşim, ben hekimim, ben yemin ettim, ben hasta sağlığını her şart altında korumak için yemin ettim bu mesleğe başlarken. Ben bunu kabul edemem. O kongrelerin bazılarına siz de katıldınız Sayın Husband. Oradaydınız. Ulan hepiniz oradaydınız da demiyorum bak. Size söylüyorum özellikle oradaydınız. Oturdunuz aynı sıralarda. Ne oldu, ne değişti hayatınızda? Sayın Husband siz doktor falan değilsiniz. Cık, olmaz öyle şey. Gerçekten. Zaman zaman ben takılmak için çok sevdiklerimi oğluma falan da derim doktor diye. Size var ya şakadan bile demem. Mümkün değil. Bakanlık, bakansınız. Çünkü bakanlığınız zaten tek kişiye bağlı. O bakansın dediğinde bakansın, değilsin dediğinde değilsin. Bak, Mr. Berat Albayrak yok ortada. Niye? O gün bakan değilsin, bizimle değilsin dedi, yolladı. Gitti, daha ötesi yok. Sizin için de aynı şey olabilir. Nereden biliyoruz? Demin hani yarım bıraktığım cümle var ya, ya benim özrümün samimiyetine inanın. Çünkü ben bir hekimim. Ben Hipokrat yemin ettim. Hekimlik andına sahip çıkmak zorundayım. Sözlerimin arkasında durmak zorundayım. Bütün parti kongreleri yanlıştı. Dolayısıyla benim AKP'nin de genel başkanı olan benim genel başkanım da hata yaptı. Hata yaptı kardeşim. O büyük hataydı. Onun adına da özür diliyorum deyin. Bak, affedilirsiniz, affedilmezsiniz bilemem. Azledileceğiniz 35 saniye. Garanti veriyorum onu. Ağzınızda daha cümle çıkıp ortam soğumadan şutlanırsınız. %100. Ama işte sizin temel nosyonunuz var ya. Yani bir gün size insanlar sorduğunda çoluğunuz, çocuğunuz, Allah sağlık saat versin, torunlarınız belki. Dede sen ne iş yapıyordun dediğinde o çocuk. Bakandım demek yerine ben hekimim, hekimdim demek istiyorsanız bunu söylemeniz lazımdı. Söyleyemiyor musunuz? Heh, işte ben de onu diyorum. Siz hekim falan değilsiniz zaten. Siz sağlık bakanısınız. Çok doğru. Çünkü sizi biri oraya sağlık bakanı olarak oturttu. Ama siz hekimlik andınızı. Hani Bay Hipokrat'tan da özür dileyecek hale gelebilecek durumdaysanız eyvallah, doktorluğunuzu tekrar tartışalım. Ama Hipokrat yemininin arkasında duramıyorsanız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Bakın bugün söylenen yalanların tamamı sizinle beraber gelecek. Geçmişte bunun örnekleri de yaşandı. İnanın yarın bir gün bunlar yaşandığında bu iş üzerinize kalacak Fahrettin Bey. Bakın kalıbımı basarak söylüyorum. Bu işin ihale size kalacak. Denecek ki bize hiçbir sakınca olmadığı söylendi. Hiçbir sakınca olmadığı söylendi. Kim söyledi? Park ve Bahçeler Genel Müdürü mü? Siz. Size kalacak bu ihale. Geçmişte kaldı çünkü. Kuş gribi sırasında yaşadıklarımı ben anlattım burada işte. Sorun. Sayın Necip Aktağ hayatta, sakallarını da uzattı geziyor. Muhtemelen görüyorsunuz ortada. Bir sorun bakalım Recep Aktağ ne yaşamışlar o gün. Aşılanma konusunda. Sonra kime kalmış ihale? Bakanlıktan kim alınmış? Bir sorsanıza. Siz de yaşayacaksınız Fahrettin Bey aynı şey. Ama sizi hiç kimse bu saatten sonra hekim Fahrettin Koca diye anmayacak. Gerçekten anılacak bir haliniz yok çünkü. Siz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olarak kalacaksınız. Ve insanlar diyecek ki doktor muydu? Ben diyeceğim ki yaşadığım müddetçe alakası yoktu. Alakası yoktu. Hastane sahibiydi kendisi. Hekimlikle uzak yakın alakası yoktu. Ve bunların hepsine göz yumdu. Tamamına göz yumdu. İçinde bulunduğunuz yer. Öyle bir debelenme anı ki artık. Çırpındıkça, çıkmaya çalıştıkça batıyorsunuz. Türkiye önümüzdeki günlerde siyaseten daha da köpüklü günlere gebe. Dün itibariyle 3 CHP'li ile birlikte... bir de Cemal Enginyurt'unki de var. Pardon, 2 CHP'li Cemal Enginyurt toplamda 31 fezleke meclise sevk edildi milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin olarak. 28'i HDP'li milletvekillerine ait. Ne için yapılıyor bu? Vallahi ne için yapıldığını Fahrettin Bey en iyi sizin bilmeniz lazım. Çünkü sizlerle ilgili olarak, siz de milletvekili olmadığınız için çok alakanız yok ama partinizle alakalı. Dün konuşulurken Erdoğan dedi ki sizin partinin genel başkanı. Süreç neyse aynen işleyecektir. Bakın sözlerini birebir okuyorum. Hani çarpıttın, orasından çektin. Hiçbir şey yapmadım. Bu konular meclise gelir, komisyonlar müzakerelerini yapar, genel kurulda eller hemen iner kalkar. Bunu ben söylesem suç sayılıyor. Milletvekiline hakaret deniyor. Ya Allah'tan kendi söylemiş, ben kullanabilirim artık. Evet, siz mecliste ellerinizi hemen indirip kaldırıyorsunuz. Vallahi başka bir şeye yaramıyoruz. Ben söylemiyorum kardeşim. Bağlı olduğun insan söylüyor. Ağzından çıkan cümleyi daha ağzından çıkmadan havada kapmaya çalıştığın insan söylüyor. Eller diyor hemen iner kalkar. Niye? Ben öyle emrettim. Aksi düşünülebilemez, akıldan geçirilebilemez. O zaman bana söyler misiniz demokrasiyle bunun ne alakası var? Mesela bir ülkede Cumhurbaşkanı nasıl oluyor da meclis iradesinin nasıl tecelli edeceğini biliyor? Öyle ya, siz söylemiyor muydunuz bunu? Halkın iradesinin tecelligahı değil miydi? Gerçekleştiği, yaşandığı yer değil miydi Türkiye Büyük Millet Meclisi? Biz ulusal bağımsızlık mücadelemizde dahil olmak üzere, bu ülkenin kaderini belirlemek üzere her şeyi yönetmiş Gazi Meclisi böyle tanımlamıyor muyduk? Ve hikaye artık bu. Açık açık söylüyor işte. Eller hemen iner kalkar. Doğru. Ben bugün bir CHP milletvekili olsam, evlerden ırak, Allah yazdıysa bozsun. Ama basın toplantısı düzenleyip derdim ki bütün AKP'li milletvekillerine, MHP'lilere, arkadaşlar bundan sonra sizi hiçbir şekilde ciddiye almıyorum. Çünkü siz ciddiye alınacak insanlar değilsiniz. Çünkü sizi genel başkanınız da ciddiye almıyor. Sizinle ilgili olarak cümle kurarken elleri bunların hemen iner kalkar diyor. Aksini iddia edebilir misiniz? Söz ortada. Fahrettin Bey, Sayın Husband, işte bunun için söylüyorum. Sizin sözünüzün bir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Özrünüzün de bir önemi yok. İnsanlar cenazelerini tek başlarına, gözyaşlarını içlerine akıtarak, sevdiklerine sarılmadan atlattılarsa suç sizin. Sizin, iktidarınızın, yerden göğe kadar sizin. Eğer bu suçu bölüşeceksek sizin de bizim gibi davranmanız gerekiyordu çünkü. Biz nasıl davrandık? Nasıl acılarımızı içimize akıttık? Sevincimizi paylaşmamayı göze aldık? Siz de yapacaktınız. Madem ayrışmayı istiyorsunuz, o zaman bizimle değilsiniz. Gerçekten. Alakası yok hatta. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Hatta bir inat uğruna bundan sonrasında da neler yapılabileceğini görüyorsunuz. Ağzınızı açmıyorsunuz. Size uzatılmış yalandan bir mikrofonun eşliğinde benim bunu öngörmem lazım mıydı, lazımdı, özür dilerim bunun için falan diyorsunuz ya, hikaye. Eğer bu ülkede gerçekten bir demokrasi işliyor olsa, ya da şöyle söyleyeyim, ülkedeki demokrasiyi sallayın, onun çok önemi yok. Siz demokrasiye inanıyor olsanız, niye sallayayım diyorum, bak ben demokrasiye inanıyorum, demokrasi için 5,5 senedir mücadele veriyorum. Siz inanmıyorsunuz. Demokrasiyle ilgili hiçbir mücadeleniz yok. İçinde bulunduğunuz siyasi grubun da yok. Ama eğer olsaydı, siz bireysel olarak en azından demokrasiye inanıyor olsaydınız, bu özürle birlikte bir istifa mektubu görürdük biz. Çünkü bütün demokrasilerde aynı şey yapılıyor. Hep böyle oluyor bu iş. İnsanlar sorumluluklarını aldıkları andan itibaren diyorlar ki, ya ben yapamadım. Yapamadım ve halk sağlığıyla oynadım kardeşim. Olmaz bu. Hata. Yok yok, Japonya'ya kadar falan gitmeyin. Öyle harakir marakir hesaplayacak. Allah yazdıysa bozsun. Hiç ömrünüze ilişkin bir şey değil söylediğim. Alakası yok. Ama demokrasiye şu kadar inanıyor olsaydınız, şu kadarcık inanıyor olsaydınız o zaman yapardınız. Oysa şimdi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Niye? Diyorum ya, siz hekim değilsiniz. Siz sağlık bakanısınız. Biri sizi bir podyuma çıkarttı ve dedi ki sağlık bakanı budur. Başka birini çıkarttı. Aha, Hazine ve Maliye Bakanı budur, aynı zamanda da damadımdır dedi. Sonra attı. Şimdi diyor ki çok iyi adamdı. Soruyorsun haliyle, niye attın o zaman? Diyor ki çok iyi adamdı. Tamam, niye attın o zaman? Ya çocuğun değeri anlaşılamadı diyor. Kim anlamadı? Ben mi anlamadım? Sen anlamadın. Güler Sabancı anladı. İş dünyasının tamamı sessiz kaldı, anladı. O zaman bir tek sen anlamadın. O zaman hata kimin? Benim mi? Senin? Fahrettin Bey, sizin de başınıza aynı şey gelecek. Emin olun, bu ihale size kalacak. Gerçekten bu ihale yerden göğe kadar, ağzından z'sine kadar, yazın bunu bir yere. Biz tanışmıyoruz, hiç el sıkışmışlığımız bile yok. Gerçekten hiç görmedim ben hayatımda Fahrettin Bey. Hiç. Ama istiyorsanız partililerinize, partinizin büyüklerine sorun, onlar tanırlar beni çünkü. Abi, övünme vesilesi değil, ben partiyi kurulmadan takip edenlerden biri olduğum için söylüyorum. Gerçekten tanırlar beni. Sorun bir onlara. Ölmez sağ kalırsam ben bunu hatırlatırım size. Bu ihale size kalacak Fahrettin Bey. Emin olun. Diyecek ki göklerden gelen bir karar. Bize böyle söylendi. Herhangi bir sakınca olmadığı söylendi. On binlerce insan bir araya gelecek. Ondan sonra Karadeniz'de vaka sayıları patlayacak. Deli hale gelecek. Ordu da öyle bir çıldırmış durumda ki şu anda. Ordu dünya standartlarının üzerine çıktı. Hani bir dünya şehri yaratamadık ordudan. Gerçekten cennet gibi bir yerdir ama yaratamadık. Ama dünya standartlarının çok ötesinde bir vaka kombinasyonuyla acayip bir yere koyduk orduyu mesela. Ve tesadüfe bakın ki kongre yapılan illerden bir tanesi. Tıpkı Trabzon gibi, Rize gibi, Giresun gibi, Samsun gibi. Onlardan bir tanesi. Ve vaka sayıları patladı. Doğrudur. Elinizden yalaka bir medya var. Fahrettin Bey, onu halledersiniz. Yani bu haberleştirilmeyebilir. Ama şunun haber etkisini yaratma şansınız, yok etme şansınız yok. İnsanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Dün 9561 yeni vaka tespit edildiği söylendi. Bu çok büyük. Çok fazla bir rakam. Siz de biliyorsunuz, siz söylüyorsunuz zaten. Bunun içinde insan kaybı sayımız çok şükür ki az. Ama hala 1200 ağır vakanın olduğunu siz söylüyorsunuz. 1200. Biz çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi kabineniz, sizin de içinde bulunduğunuz kabine sanki kendi karar alırmış gibi, alakası yok aslında. Sadece biri söylüyor, onlar da onu yaparmış gibi davranıyorlar. Yapmaya bile etkileri yok aslında da. O kabine normalleşme adımları atacağını söylüyor. Fahrettin Bey, içinizde hekimlikten kırıntı kaldıysa, kırıntı diyorum bakın, bütününü aramıyorum artık, o çok büyük bir beklenti olur. Hekimliğin kırıntısı kaldıysa, hani tıp fakültesinde aldığınız deontoloji dersinden bir parça yüzünüzde kızarma etkisi yaratılabiliyorsa, en azından bu noktada devreye girin. Gerçekten. Ha, bu size hekimlik hakkını geri verir mi? Bence vermez. Çünkü bu kadar ölen yüzlerce, binlerce insanın hepsinin kendilerinde değilse bile, hani aslında öyle ama kendilerinde değilse bile, cenazesinde gözyaşını içine aktan insanlar da, onların acılarında payınız var sizin. Hepinizin. Siz hiç utanmadan o kongrelerde on binlerce insan bir araya geldiniz. Dalga geçer gibi bunların övünüldüğü konuşmalar yaptınız. Ve bu övgüleri sizler hiç sessiz kabullendiniz. Muhtemelen yakınlarınıza dediniz ki ya olmuyor ya, çok bu hakikaten kötü ya, perişan olacağız, patlayacak ortalık. Ama halka söylemediniz bunu. İşte demokrasi tam da burada devreye giriyor. Demokrasiler öyle yönetim stilleri ki burada halkla bu bilgiyi paylaşmanız gerekiyor. Ki halktan da aynı şeyi bekleyebilirsiniz. Onlara cenazelere gitmeyin, kalabalık yerlerde oturmayın deyin. Mesela Ordu'da dün yayınlanan valilik genelgesinde olduğu gibi insanları misafirliğe gitmekten alıkoyun. Apartman önlerinde ikiden fazla insan konuşamasın artık. Bunları isteyecekseniz önce sizin yapmanız gerekiyor. Siz yapmıyor musunuz? İşte o zaman insanlar tartışıyor. Tartışmaya başladığında milyonlarca yalan ekleniyor arkasına. Bakın şunu unuttuk. Unuttuğumuzu zannediyorlar ama ömrümüz oldukça konuşacağız diye söz verdik burada. Ve bu söz sizin öyle bir ayağınız havada ettiğiniz, hemen bitse de gitsek diye söylediğiniz Hipokrat yemini gibi bir şey değil. Hakikate bağlılık yemini bu. Biz 380 milyar metreküp doğalgaz bulmuştuk. Tam o günlerde çok ihtiyaç vardı. Aşı yine sıkışmıştı çünkü. O gün gelecek, bugün olacak, yarın yapılacak falan filan derken bir baktık ki olmuyor. Hemen böyle bir şey çıktı. Ay'a gitme hikayesi gibi. 380 milyar metreküp doğalgaz da yok ortada. Para yok. 128 milyar dolar da öyle gömdük. Gitti. Şimdi bugün tartışmaların eşliğinde bunu vatana ihanet suçuyla eşdeğer tutmaya çalışıyorsunuz ki haddiniz değil. Mümkün değil, yapamazsınız bunu. Ama hepsinin ötesinde emin olun, başı birinin yanacaksa sizinkini yakacaklar Fahrettin Bey. Gerçekten. Yanlış anlamayın. Hani ben sizi demin dedim ya, tanımam. Gerçekten tanımam. Siz de doğrulayacaksınızdır muhtemelen. El sıkışmışlığımız yok bizim. Hiç. Hiç yok. Doğrudur. Ama sonuçta demokrasinin içinde, demokratik yönetimlerin içinde bir yurttaş özgürlüğü kullanarak uyarıyorum ben sadece size. Bu ihale size kalacak. Göreceksiniz. Tarih bunu yazacak. Bu ihale size kalacak Fahrettin Bey. Ve siz hepimizin hatırasında, hepimizin kafasında, hayalinde aynı noktada duracaksınız. Fahrettin Koca. Kimdi o ya? Ha, Sağlık Bakanı. Evet ya, doktor. Yok, doktor değildi. Nasıl doktor değildi ya? Sağlık Bakanı. Ya tamam, Sağlık Bakanı'ydı da doktor değildi. Adamın çünkü Hipokrat yeminiyle bir alakası yoktu. Hekimlik andının peşinden falan gitmezdi. On binlerce insanın kapalı spor salonlarında toplandığı, Fahrettin Bey'in kendi sözü vardı. Okumaya utanıyorum ben. Gerçekten utanıyorum. Aynı çünkü özür konuşmasının devamında diyor. Kapalı yerlerde bir arada bulunmaktan imtina edelim diye. Ben utanıyorum gerçekten insan olarak. Ya 51 yaşında bir adamım. Ben birinin bu kadar kendi kendini aşağılamasına tahammül etmek zorunda değilim çünkü. Ama işte bunlar hatırlanacak. Ve son sözü söyleyen insan diyecek ki yok ya, Sağlık Bakanıydı ama hekimlikle uzak yakın alakası yoktu. Uzak yakın değmemişti bile. Hipokrat yeminine inanmazdı, sallamazdı. Partiliydi, tıpkı Bülent Arınç gibi. Hırsızlığı görürdü, Melih Gökçek hırsız diye bağırırdı. Ama nasıl yaptığını anlatmazdı. Sonra Murat Ağrel yazdıktan sonra, bakın bugün hani günün ikinci saptaması olsun dedim ya, dün Abdullah Gül hayatında en çok gülerek kapattığı günü yaşamıştır. Murat Ağrel kitabını çıkardığı andan itibaren o kitabın ilk müşterilerinden birinin Bülent Arınç olduğuna kalıbımı basarım. Yakalasınlar, bir muhabir sorsun Murat Ağrel'in kitabını okudunuz mu diye, vereceği cevap şu olacak: okudum, gerçekten çok ilginç. Göreceksiniz. Ama bütün bunlar Fahrettin Bey'in pozisyonunu değiştirmeyecek. Bizim yaşadıklarımızı da değiştirmeyecek. Cenazelerde, düğün törenlerinde sevdiklerini yanlarında göremeyen insanların yaşadıkları acıyı değiştirmeyecek. Ve aklımızda aynı cümle kalacak. Fahrettin Koca hekim değildir. Mr. Husband sağlık bakanıdır. Gerçekten sağlık bakanıdır. Sağlık bakanı olarak kendisini bakan yapan insan nereye kadar emir verir, talimatlandırırsa oraya kadar yaşar. Bundan sonrası için de asla başka bir şey beklememek lazım. Bir yıl önce bugün biz Muzaffer Erdost'u, Muzaffer İlhan Erdost'u kaybettik. Önce onu analım. Bugün 25 Şubat'ın böyle bir yönü var. Neden Muzaffer Erdost, Muzaffer İlhan Erdost? Kardeşi İlhan Erdost'un dövülerek öldürülmesine şahit olmuş. Kardeşinin ismini kendi ismine eklemleyerek ömrünün kalanını büyük bir acı içinde yaşamış. Ama demokrasi özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiş bir insan. Muzaffer İlhan Erdost'u saygıyla, sevgiyle anıyorum. Aziz hatırası önünde. Bir de bugün bir doğum günü aslında. Bizim için burada bu yayınları izleyenler, benim yayınlarımı izleyenler için, benim için ne kadar önemli olduğunu bilenler için. Bugün Sabahattin Ali'nin doğum günü. 1907 yılında 25 Şubat tarihinde Bulgaristan'da doğduğunu biliyoruz onun da. Ölümü, hani hep konuştuk ya burada, çok acı bir ölüm. Öldürülüyor çünkü. Bu ülkenin tahammül edemeyenleri tarafından, bu coğrafyanın tahammül edemeyenleri tarafından öldürülen büyük bir şair, büyük bir yazar. Burada okuduk hep. İnsan üzerine, hani daha geçen hafta Katip Bartleby'yi onunla kapattık biliyorsunuz. Bir insanın insanı tanıması mümkün mü diye sordum size. Kürk mantolu Madonna'nın içinde yazdıkları, hani o peynirin cinsini merak edip üzerine araştırıyoruz ama bir insanı gördüğümüz anda yaftalayıp geçiyoruz diyor ya. Bugün Sabahattin Ali'nin doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki yaşamış, iyi ki bu topraklarda o muhteşem eserlerini vermiş, iyi ki düşünce mücadelesini burada yürütmüş ve arkasından bize bıraktıklarıyla hala, bugün yaşasaydı 114 yaşında olacaktı. Bugün hala 114 yıl sonra hala bu ülkede ağırlığını, sesini, sözünü hala devam ettiriyor Sabahattin Ali. Bugün onun bir şiiriyle kapatalım. Benim çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi. Onunla kapatalım. O yüzden ben size veda edeyim. Her zaman yaptığım gibi şairin, iyi şairin sözünün üzerine söz söylemeyelim. Ayıp olur. Bugün yayını Sabahattin Ali kapatsın. Ben burada hep bir şeyleri atlıyorum. Zaman zaman, kusura bakmayın, oluyor çünkü hani canlı yayının içinde o telaşe içinde gidiyor. Bir hakkı teslim etmek lazım gerçekten. Ben de yeni gördüm, çok başına baktım, sadece başını izleyebildim. Türkiye'nin bence en iyi seslerinden bir tanesi Nükhet Duru'nun söylediği Sabahattin Ali şarkıları vardır. Çok iyi şarkılar işte. Ben Sana Vurgunum, başka Çakır. Çok özel. Onların içinde bir tanesi Melankoli. Benim çok sevdiğim bir şiirdir. Gerçekten çok sevdiğim. Çünkü hem o melankolik duyguyu hem de hayatını biraz incelemiş, araştırmış, çok seven bir insan olarak söyleyeyim. Sabahattin Ali duygusunu çok iyi anlatan, onun yaşamını çok iyi yansıtan bir şarkıdır. Nükhet Duru muhteşem söyler. Hani yarın dertleşme yayını yapacağız ya, orada belki konuşuruz. Ben çok fazla Nüketçilerden bir tanesiyim. Pırlanta gibi bir ses çünkü. Değeri çok anlaşılamamış bir ses. Ali Kocatepe şarkısı bunlar. Muhteşem bir beste. Onun Sabahattin Ali şarkıları gerçekten tarihe bu kadar muhteşem şiirleri çok iyi bırakmış şarkılardır. Çok sağlam şarkılardır. Onu da anmadan geçmeyeyim. Her seferinde unutuyorum çünkü söylemem lazım diye. Hem Ali Kocatepe'ye bu muhteşem şarkılar için hem de Nükhet Duru'ya muhteşem sesi için teşekkür etmek lazım. Sizlere de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hayat aynı yerden bakmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz çünkü buraya. Çünkü biz burada hepimizin doğrularını konuşuyoruz. Doğru, bizim siyasi görüşlerimiz var. Evet, siyasi görüşlerimiz var da burada konuştuğumuz bizim siyasi görüşlerimiz değil. Ülkenin siyasetine daha yukarıdan, daha dışarıdan bakarak hepimizin hayatını konuşmaya çalışıyoruz. Sağ olun, var olun. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da. Şubat 2021 serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Sorularınızı hazırlayın, yollayın şimdiden unsal@unsalunlu.com adresine. Hemen hatırlatayım, zaten duyurduk da. Cumartesi akşam saat 21.30'da da sevgili Coşkun abiyle, Coşkun Aral'la, Yekta Kopan'la, Timur'la beraber, Timur Akkurt'la beraber takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Orada da Timur'un zaten YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. İkinci yayında olamayacaklar için. Yoksa ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugünün şiiri, melankoli dedim ya, hani böyle Sabahattin Ali duygusunu, Sabahattin Ali kimdir derseniz gerçekten bu şiirle anlatabilirsiniz. Çünkü onun kendi içindeki yalnızlığını, yaşadıklarını, düşünsel boyutunu, zaman zaman hayata kendini kapatmasını, hani o Kuyucaklı'nın kendi işinde yaşadığı mücadeleyi düşünün ya da Raif Efendi'nin yaşadığı mücadeleyi düşünün. Zaman zaman da o içindeki muhteşem coşkuyu çok iyi anlatan bir şiir. Onunla kapatalım. Nur içinde yatsın, yattığı yer incitmesin. İyi ki bu topraklardan Sabahattin Ali geçti. Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerini, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim, ağrılar sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli, kafamın içerisi ölür.